Merhabalar, Psikanaliz Sohbetleri Podcast serisinin 69. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümü hazırlarken sosyal medyada oldukça üzücü bir haberle karşılaştım. Sosyal psikoloji alanında Türkiye'nin önde gelen isimlerinden birisi olan Doğan Kökdemir'in ani vefat haberini gördüm. Her ne kadar kendisiyle tanışma fırsatım olmamış olsa da çalışmalarını uzaktan takip ettiğim bir hocamızdı. Bu genç yaşta bu ani kayıp tabii çok zor. Yakınlarına, öğrencilerine ve meslektaşlarına başsağlığı diliyorum. 2 haftalık bir aradan sonra obsesyonel nevrozu konuşmaya devam edeceğiz. En son bölümde size Lacan'dan uzun bir alıntı yapmıştım ve bu alıntıdan bir miktar daha bahsedeceğimizi söylemiştim. Bu alıntıyı tekrar edeceğim çünkü bu bölümde anlatacağım şeylerin bir kısmını anlamak için önemli. Şöyle diyordu Lacan 11. seminerde. Bu noktada iki eksiklik birbiriyle örtüşür. Birincisi, merkezi bir kusurdan doğar. Öznenin büyük ötekiyle ilişkide kendi varlığıyla ortaya çıkışının diyalektiği bu merkezi kusur etrafında döner. Bu eksiklik, gerçek ve daha önceki bir eksiklik olan, canlının ortaya çıkışına denk gelen, yani cinsiyetli üremenin ortaya çıkışına denk düşen diğer eksikliğin yerini alır. Gerçek eksiklik, canlının cinsiyetli yoldan üreme sebebiyle kendi canlı kısmından kaybettiği şeydir. Bu eksiklik gerçektir. Çünkü bir gerçekle ilişkilidir. Bu gerçek ise canlı varlığın cinsellik öznesi ya da cinselliğe tabi olmakla bireysel ölüme çarpıtılmasıdır. Aristofanes'in mitosu canlının aşkta ötekini, yani cinsel öbür yarısını aradığını ifade ederek tamamlanma arayışına hazin ve aldatıcı bir imgeyle tasvir eder. Aşkın esrarının mitos düzeyindeki bu temsilinin yerine analiz deneyimi, burası çok önemli, öznenin cinsel tamamlayıcısının arayışını değil de artık cinsiyetli bir varlıktan ibaret olduğu ve ölümsüz olmadığı anlamına gelen kendisinin ebediyen kaybedilmiş parçasının arayışını koyar. Bu son cümle özellikle çok önemli. Psikanalizin neyle ilgilendiğini, neyle çalıştığını ve neyi hedeflediğini göstermek açısından. Psikanaliz, özneye, aşkla, sevgiyle bir çözüm vaadinde bulunmaz. Evet, aşk, sevgi, aktarımın olmazsa olmaz koşullarıdır. Ve aktarım olmadan bir psikanalitik klinik düşünülemez. Ama bir psikanaliz bunların ötesine geçebildiği ölçüde. Özneye, dünyada bunların ötesinde başka imkanların da olabileceğini gösterebildiği ölçüde özneyi daha ileri taşıyabilir. Göreceksiniz, histeri ve obsesyonel nevroz arasındaki en temel farklardan bir tanesi bu diyalektik etrafında şekilleniyor. Çünkü histeri söz konusu olduğunda ötekiyle bir haline gelme, ötekiyle bir bütünlük oluşturma, çözümün kendisi gibi görünürken, obsesyonel nevrozda işler daha farklı olacak. Obsesyonel nevroz kendisini ötekinden tamamen bağımsız, tamamen ayrı bir konuma yerleştirecek. Ama sorun şu, her iki yapıda da. Her ikisi de tümüyle ötekinin arzusuyla ilişkili. Tümüyle ötekinin arzusuyla çok ilgili hatta bu yapıya sahip özneler. Ötekiyle bir haline gelmeye çalışmakla, ötekinden tamamen bağımsız bir konuma yerleşmeye çalışmak aynı kapıya çıkıyor. İşte psikanaliz, öteki aracılığıyla, yani analist ve analistin işlevi arzusu aracılığıyla, ötekinden bir miktar daha bağımsız, ötekinin arzusundan bir miktar daha bağımsız bir arzunun varlığını vaat ediyor. O yüzden Lacan şunu diyor, aşkın esrarının mitos düzeyindeki bu temsilinin yerine analiz deneyimi, öznenin cinsel tamamlayıcısının arayışını değil de, artık cinsiyetli bir varlıktan ibaret olduğu ve ölümsüz olmadığı anlamına gelen, kendisinin ebediyen kaybedilmiş parçasının arayışını koyar. Yani bu eksiğe yönelmek, öznenin eksik olanla daha fazla ilgilenmesini, ilişkilenmesini sağlamak, özneye yeni bir tür arzulama imkanı da sunuyor. Kendi eksiğinden ötürü ötekini suçlamak ya da kendi eksiğiyle ilişkili cevabı ötekinde aramak yerine, öznenin kendi eksiğiyle farklı türde ilişkilenebilmesini vaat ediyor. Şöyle ki Lacan 11. seminerde bu alıntının sonlarında geçen Aristofanes değinisini daha fazla açıyor. Bu mit Platon'un Şölen kitabında geçiyor. Biliyorsunuz bu kitap bir takım diyaloglardan oluşuyor ve aşk üzerine konuşuyor buradaki filozoflar ve Aristofanes buradaki filozoflardan bir tanesi. Bu mite göre insanlar en başta dört kollu, dört bacaklı ve çift cinsiyetli bir bütünden hemhal varlıklar. Bu insanlar kendileriyle o kadar dolu ki, o kadar tam ki, bir noktadan sonra kendilerini tanrılarla eş görmeye başlıyor. Ve bu insanlar yuvarlak top şeklinde. Bu mutlulukla, bu coşkuyla mutlu mutlu ortalarda yuvarlanırken çok gürültü çıkartıyorlar ve tanrıları kızdırıyorlar. Arzusuyla bütün Yunan mitolojisine hayat veren Zeus öfkeleniyor ve şöyle diyor. Galiba bir çare buldum. İnsanlar hem kalsın, yani yaşamaya devam etsin, hem de kuvvetten düşüp hadlerini bilsinler. İkiye böleceğim onları. Böylece hem zayıf düşecekler, hem de sayıları artıp bizim için daha faydalı olacaklar. Üstelik iki bacak üstünde doğru dürüst yürüyecekler. Ve bu insanları kadın ve erkek olarak ikiye ayırıyor ve bu andan itibaren her cinsiyetli varlık kayıp öteki yarısını bulmaya çabalıyor. Aristofanes'in mitosu bu. Yani insanlar kadın ve erkek olduktan sonra aslında tüm amaçları kayıp öteki yarılarını aramak. Bir kadınsa bir erkeği, bir erkekse bir kadını. Ve bu tabii ki aşka göndermede bulunan bir şey. İşte Lacan bu çözümü kabul etmiyor. İnsanın hakikatinin buralarda olmadığını iddia ediyor. İnsan varlığında kaybolan bir şey var. Ama bu öteki yarısı, aşkla bulabileceği öbür yarısı değil. Lacan'a göre böyle bir şey mümkün değil. Bir insanın kendisiyle ilgili, kendi eksiğiyle ilgili çözümü ötekinde bulabilmesi nihai olarak mümkün değil. Aslında böyle bir yanılgıya kapılması mümkün. Ki biz buna aşk diyoruz. Ama bir noktadan sonra bunun aslında böyle olmadığını ya deneyimle ya da başka bir takım nedenlerle insanlar anlıyor. Ve Lacan aslında buradan hareketle ileride yeni bir formül ortaya atacak. Cinsel ilişki yoktur diyecek. Bu tabii ki iki insanın birbiriyle cinsel olarak ilişkiye girmediği anlamına gelmiyor. Yani bu çok naif bir düşünce olurdu. Burada Lacan'ın bahsettiği şey daha ziyade iki cinsiyet arasında ya da iki özne arasında tam bir mütekabiliyet, tam bir karşılıklılık, birbirini tamamlama durumunun olmadığı. İşte psikanaliz Lacan'a göre öznenin cinsel ilişkinin olmadığını kabul etmesini sağlayan da bir süreç. Yani psikanaliz boyunca özne çözümün aşkta olmadığını da anlıyor. Ama bu çok paradoksal bir şey. Eğer cinsel ilişkinin imkansızlığını kabul ederseniz ötekiyle ilişkilenebilmek daha mümkün hale geliyor. Bunu uzun uzun anlatmak isterdim ama anlatmayacağım. Yani sonuç olarak Lacan'a göre insanda aynı Aristofanes'in mitosundaki gibi bir kayıp söz konusu. Ama bu kayıp öteki yarısını, aşkla telafi edebileceği, aşkla bulabileceği öteki yarısını içeren bir kayıp değil. Bu onun varlığıyla ilgili bir kayıp, varlığıyla ilgili bir eksik. Ki zaten bu kaybı geri döndürme girişimi, bu imkansız çaba Lacan'ın öğretisinde arzu olarak adlandırılacak. Ve arzu analizin ana motoru olarak işlev görecek. Arzu meselesine de obsesyonel nevrotik bağlamında geri döneceğim. Yine öznenin ötekiyle ilişkisi bağlamında bir diğer çetrefilli ve anlaması önemli konu ise haz ve hassızlık karşıtlığı. Yani pleasure and unpleasure. Ve ötekinin bu haz ve hassızlıktaki konumu. Hazlı olan ilişkideki klasik formülasyon şu. Bu Freud'dan gelen bir formülasyon. Histeriye aşırı bir hassızlık neden olurken, obsesyonel nevroza aşırı haz deneyimlemek neden olur. Bu çok klasik, her psikanalistin ya da psikanalizle ilgilenen klinisyenin bildiği ya da bilmiyorsa bilmesi gereken bir şey. Freud en başta bu hazzın ve hassızlığın kaynağının öteki olduğunu söylemiş olsa da, çocukluk çağı cinselliğinin varlığını keşfettikten sonra dürtülerin organizmadan, yani içsel dünyadan köken aldığını görüyor. Buna ta ilk bölümde değinmiştik, bu podcast'in ilk bölümünde. İşte Freud bu yolla baştan çıkarılma kuramından vazgeçiyor. Her bir öznenin yaşadığı acıların, özellikle histerik öznelerin yaşadığı acıların her vakada öteki olmadığını anlıyor ve işin içerisinde bir tür fantezinin olduğunu formüle ediyor. Çünkü zamanla Freud şunu anlıyor. Kötü ebeveynler olduğu gibi iyi ebeveynler de var. Kötü insanlar olduğu gibi iyi insanlar da var. Çocuğuna kötü davranan insanlar olduğu gibi çocuğuna iyi davranan insanlar da var. Ama sorun şu ki ebeveynler çocuklarına ne kadar iyi davranırsa davransın, bir şekilde ileride bu öznelerde bir takım semptomlar ortaya çıkıyor. Buradan hareketle Freud aslında baştan çıkarılma teorisini genelleştirilebilir bir teori olmaktan çıkartıyor. Ve bunun yerine fantezinin önemini koyuyor. Bunun detayları henüz bu podcast'in birinci ve ikinci bölümünde var. İşte Freud, hazzın ve hassızlığın kaynağının, temel kaynağının öteki olmadığını, bunların içsel bir takım oluşumlar olduğunu anladıktan sonra öğretisindeki bir şeyler daha farklı hale geliyor. Freud'a göre dürtü, yani iç dünyadan köken alan dürtü, içsel ve haz verici bir oluşum. Dürtünün hassızlıkla ilişkili boyutu ise sonraki aşamalarda devreye giriyor. Çünkü bir şeyin haz verici olup olmadığı her zaman onu deneyimleyen öznenin yorumunu içeriyor. Hazza ve hassızlığa dair bedensel ve somatik fenomenlerin birbirine çok benzemesi de bunun kanıtı. Değil mi? Yani bir şeyden çok haz aldığınızda da, tam tersini deneyimlediğinizde de bedende ortaya çıkan fenomenler birebir aynı. Kalbinizde artması, kan basıncının yükselmesi, vücut salgılarının artışı vesaire. Bunun bir diğer kanıtı da, yani dürtünün her zaman onu deneyimleyen öznenin yorumunu içermesinin bir diğer kanıtı da, bir özne için haz veren bir dürtünün başka bir özne için acı verici olabilmesi. Yani dürtüden alınan haz ya da hassızlık, biyolojik programa indirgenebilir bir şey değil. Ve dürtünün asli özelliği de tam olarak budur. Dürtü, içsel olanla dışsal olanın kesişim noktasında açığa çıkar. Yani tümüyle içsel bir şey de değil. Oral ve anal dürtüleri düşünün bu bağlamda. Bunlar bedenin dışarıya açılabilen noktaları. Dolayısıyla içsel olanla dışsal olan arasındaki sınırlar son derece muğlak. Ve dürtü tam olarak buralara yerleşiyor. Neyin içeriden geldiğini, neyinse dışarıdan geldiğini ayırt edebilmek göründüğü kadar basit değil. İçeriyle dışarısı arasındaki ayrım, aynı ölüm dürtüsü ve yaşam dürtüsünde olduğu gibi basit bir karşıtlıktan hemhal değil. Hatta bu dürtü konusu ilginç bir konu. Belki bir gün daha detaylı bahsederim. Lacan, anal ve oral dürtülere iki tane daha dürtü ekliyor. Bir tanesi skopik dürtü, yani görmeyle ilgili dürtü. Bir diğeri ise invokatuar dürtü, yani duymayla ilişkili dürtü. Farkındaysanız içeriğiyle dışarıyı birbirine bağlayan noktalarda konumlanıyor dürtüler. O yüzden dürtü basitçe içgüdüye indirgeyebileceğimiz bir oluşumda değil. Dürtü her zaman ötekinin müdahalesi, yani dilin müdahalesini içeren bir oluşum. Tam da işte bedenle kültürün, tam da organizmayla dilin karşılaştığı açmazı ortaya koyan bir oluşum. O yüzden dürtü bitmeyen bir şey, durmayan bir şey, sürekli devam eden bir şey. Lacan 11. seminerde dürtüye şöyle diyor, Constanta Kraft, yani sabit bir güç, sabit bir itici güç var dürtüde. Haz ve hassızlık karşıtlığına dönersek, Freud'a göre en baştan itibaren insan bir hassızlık deneyimler aslında. İçsel bir ihtiyaçtan doğan bir hassızlık söz konusudur. Açlık ve susuzluk bu durumun en bilindik örnekleridir. Bu durumu deneyimleyen bebek ağlayarak büyük ötekine çağrıda bulunur. ve ötekinin bu içsel gerilime bir çözüm bulmasını bekler. Değil mi? Bebekler bunu yapar. Bebek burada pasif ve ötekine bağlı bir konumdadır. Bu durum tam da içsel olanla dışsal olanın karşılaştığı ilk andır. Organizmadan, yani içeriden gelen bir gerilim, bir ihtiyaç, tam da bu anda dışarıyla, yani ötekiyle ilişkilenir. Tümüyle organizmaya ait olan bir ihtiyaç, bedensel olan bir ihtiyaç, özneler arası bir boyut kazanır. Buradaki en ince nüans ise şudur. Öteki ne yaparsa yapsın, bu ihtiyacı tam anlamıyla karşılayamaz. Verdiği şey, söz konusu özneye ya az gelir ya fazla gelir. Bu noktadan itibaren içsel ve hassızlık veren gerilim, dışsal olan ötekiyle ilişkilenir. Çünkü bu gerilimi dindirmek ötekinin işidir. Öteki ise ihtiyacın ne olduğunu yorumlamak zorundadır. Çünkü bu aşamada bebek henüz kendi ihtiyaçlarını dile getiremez düzeydedir. Konuşabilir hale geldiğinde ise artık çok geçtir. Çünkü ötekinin yorumları çoktan onun ihtiyaçlarıyla olan ilişkisini belirlemiş ve onun kendi ihtiyaçlarına doğrudan temas edebilmesini engellemiştir. Yani bilemiyorum buradaki diyalektik ilişkiyi görebiliyor musunuz? Yani bir şeyin doğrudan ulaşılabilir olmamasının yarattığı sonuçları görebiliyor musunuz? Bu nokta çok önemli Paul Verhage'ye göre. Çünkü nevroz söz konusu olduğunda içsel dürtünün yarattığı gerilimler ötekine atfedilir. Hatırlayın, ilk bölümünün ilk başında bunu söylemiştim. Suçlu ötekidir. Çünkü ona, özneye istediğini vermemektedir. İşte histeride çözüm, ötekiyle bir haline gelerek buna bir yanıt vermek olacakken, obsesyonel nevrotik için çözüm, ötekini kendisinden mümkün olduğunca uzağa koymak olacaktır. Nevrozu ve onun alt kategorileri olan histeri ve obsesyonel nevrozu anlamak için bu çok önemli bir kalkış noktası. Öznenin kendisinde ortaya çıkan bir eksiği nasıl ötekine atfettiğiyle ilişkili bir nokta bu. Çünkü nevrotiğin bütün problemi burada yatıyor zaten. Bütün problemi ötekinin ne istediğiyle, ötekinin neyden sorumlu olduğuyla, neyden suçlu olduğuyla olan ilişkisinde yatıyor. Burada duruyorum. Haftaya görüşmek üzere.